Ayrım 6.
Bunun gibi gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerinin, gerek üniversitelerin, gerek mahkemelerin, gerek kitle haberleşme araçlarının ve gerekse siyasal partiler, dernekler, sendikalar gibi öteki kurumların Kürt diye bir şey yoktur. Herkes Türktür ve Türklüğünden dolayı mutludur şeklindeki objektif gerçeğe kesinlikle aykırı, yalana dayalı bir ideolojinin yapıcılığı ve yayıcılığını yaptıkları yine toplumsal siyasal olgulardır. Bununla beraber mahkemeler, bağımsız ve hakikati ortaya çıkarıp buna göre adalet dağıtan ve bu biçimde düzeni koruyan kurumlar olarak tanımlanır. Üniversitelerin özerk ve nesnel gerçeği her türlü siyasal baskıdan uzak bir şekilde arayan kurumlar olduğu söylenir. Basının hür olduğu ifade edilir. Bütün bu önermeler, ifade ve beyanlar günlük yaşantımızda sık sık rastladığımız ve izlediğimiz olgulardır. Burada da bir çelişmenin, bir aykırılığın olduğu şüphesizdir. Hem doğruyu arayan ve bulmaya çalışan kişi ve kurumlar olmak, hem de nesnel gerçeği bastırmaya ve gizlemeye çalışmak veya bu işi yapanlara yardımcı olmak birbirleriyle çelişen davranışlardır. Aykırı bir durumdur. Sosyolojik yönden bilinçlenmeye başlayan kişiler bu aykırılığı kolayca kavrarlar. Bütün bunların ötesinde devlet yöneticileri ve öteki yetkili kişi ve kurumlar sık sık dürüst olalım, doğru olalım, yalanla dolanla mücadele edelim. Doğruyu söylemekten hiçbir zaman yılmayalım, açık sözlü olalım. Bu ilkeler toplumsal hayatın, siyasal faaliyetlerin vazgeçilmez koşullarıdır şeklinde önermelerde bulunmaktadırlar. Bu ifade ve beyanları da günlük yaşantımızda sık sık izliyoruz. Burada da bir çelişme ve aykırılık vardır. Hem nesnel gerçeği yok sayabilmek veya reddedebilmek için yalan söylemek, hem de doğru olalım, dürüst olalım, gerçeği söylemekten çekinmeyelim demek aykırılığı açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye Birleşmiş Milletler Örgütü'nde, Avrupa Konseyi'nde çeşitli uluslararası kuruluş ve toplantılarda insan haklarını savunduğunu ifade etmektedir. Buna ilişkin belgelerin altına imza atmaktadır. Fakat ülkede ise Kürt halkının temel ulusal demokratik hak ve özgürlüklerini gasp etmiş bir durumu vardır. Bu iki olgu arasındaki çelişmenin ve aykırılığın kavranması, bilimsel çalışmada önemli bir yaklaşım sağlamaktadır. Yine bunun gibi, uluslararası planda zaman zaman ulusal kurtuluş savaşlarına yandaş olduğundan söz etmektedir. Ülkede ise halklara, özgürlük sloganına büyük bir tepki gösterilmektedir. Bu sloganı ifade eden kişi ve kuruluşlara karşı şiddetli bir baskı politikası uygulanmaktadır. Kıbrıs'ta Türk mültecilerinin yerlerine dönmeleri için uluslararası planda propaganda yapılmaktadır. İnsan haklarını zedelediği için Rum yönetimi ve İngiliz yönetimi kınanmakta ve şikayet edilmektedir. Fakat büyük bir zulüm ve katliamdan kaçarak sınırlara kadar gelen Kürtler mülteci olarak kabul edilmemektedir. Bütün bunlar çelişkili durumlardır ve aykırılık yaratan olgulardır. Araştırıcı bu çelişmeler ve aykırılık yaratan durumlar hakkında bilinçlendikçe bunları daha iyi kavramakta ve araştırmasına konu yapmaktadır. Bu örnekleri uzatmak mümkündür. Bilimin görevi rastgeleymiş gibi, birbirinden kopukmuş gibi görünen bu olguları ve olgular arasındaki ilişkileri bir bütün olarak kavramaktır. Bu olguları ve olgusal ilişkileri bütünsellik içinde kavrayarak, nesnel gerçeğin bütün çeşitliliklerini, iç ve dış bağlantılarını, çelişme ve değişmelerini ortaya koymaktır. Toplumsal bilimler sadece bu olguları saptamakla yetinemez. Birbirlerinden kopuk, birbirlerinden ayrı gibi görünen bu olgular arasındaki ilişkileri yakalamak da bilimsel düşüncenin kaçınılmaz bir işlemidir. Sadece gözlem ve başka yollarla olguları saptayıp olguları ve olgusal ilişkileri açıklamamak kuşkusuz çok eksik olan bir bilimsel çabadır. Anayasa ve öteki yazılı hukuk metinleri karşısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik bir devlet olduğu, insan hakları, eşitlik gibi evrensel ilkelere saygı duyulduğu, gözlem ve akıl yoluyla saptanabilen bir olgudur. Anadolu'nun doğusunda yaşayan Kürt halkının anayasal, demokratik haklarını ve özgürlüklerini, yani Kürt toplumu olma özellikleriyle ilgili hak ve özgürlüklerini kullanamadığı da şüphesizdir. Bu hak ve özgürlüklerin antidemokratik yollarla baskı altında tutulduğu, hak ve özgürlükleri baskı altında tutabilmek için antidemokratik baskı politikalarının izlendiği, yine olaylara dayalı gözlem ve izlem ve akıl yoluyla saptanabilir. İşte toplumsal bilimlerin buradaki görevi, birbirinden kopuk, birbirinden bağımsız, birbirinden ayrı bir görünen bu olguları, olgular arasındaki ilişkileri belirlemek, açıklamak ve bütünlüğe varmaktır. O halde demokratik olduğu insan hakları, eşitlik gibi evrensel ilkelere dayandığı her zaman ifade edilen bir devlette, 7-8 en azından milyon civarında olduğu bilinen bir kitlenin en demokratik hakkı olan, vazgeçilemez, devredilemez, onsuz olunmaz olan ana dilini ve buna bağlı olan hak ve özgürlüklerini kullanma ve geliştirme hakkı, kendi öz varlığını ve kültürünü geliştirme hakkı, Kendi özüne yabancılaşmama hak ve özgürlüğü neden antidemokratik baskı yöntemleriyle yok edilmeye çalışıyor sorusu sorulmalıdır. Bu soru her zaman için sorulmaya ve cevabı aranmaya değer bir sorudur. Bu aslında anayasa, anayasa hukuku, insan hakları, kamu hürriyetleri, ceza hukuku, sosyoloji, hukuk sosyolojisi, eğitim gibi bilim dallarıyla uğraşanları temelden ilgilendirmesi gereken bir sorundur ve bu açıklama her türlü metafizik ve ideolojik verinin ötesinde kesinlikle nesnel gerçeğe ve olgulara dönük bilimsel bir açıklama olmalıdır. Türkiye'de Kürt olarak anılan bir unsur yoktur, herkes Türktür ve bundan dolayı mutludur. Dolayısıyla olmayan şeylerin demokratik talebi de olamaz şeklinde açıklama, gerçeğe ve olgulara dayalı bilimsel bir açıklama değildir. Bu çeşit bir açıklama sadece siyasi iktidarlar tarafından üniversitelere, yargı organlarına, kitle haberleşme araçlarına, siyasal partilere, sendikalara vesaire çeşitli biçimlerde empoze edilen resmi ideolojiyi tekrarlamak olur. Bir halkı yok saymak, inkar etmek suretiyle onun en demokratik haklarını, varoluşunun özüyle ilgili haklarını gasp etmek ve bu gasp işlemini meşru göstermeye çalışmak bilim dışı bir çabadır. Antidemokratik bir tutumdur. Bilim yöntemi bu ideolojinin yapıcılığında ve yayıcılığında vasıta olarak kullanılamaz. Bütün bunlar bilgi elde etme ve bilgi edinme sürecinin iki aşaması olduğunu, fakat iki aşamada da pratikten gerçek somutun anlatımından yani olgudan taviz verilemeyeceğini göstermektedir. Lenin, maddenin soyutlanması, bir tabiat kanununun, bir değerin soyutlanması, kısaca bütün bilimsel soyutlamalar tabiatı daha derinden, daha doğru ve daha tam olarak yansıtır, diyor. Dipnot, söz eden Mao Tse-Tung, Teori ve Pratik, sayfa 12. Marksizm, Leninizm, bilgi sürecinin iki aşamasının ayırt edici niteliklerinin alt aşamada bilginin algı biçiminde, üst aşamadaysa mantıki biçimde ortaya çıktığını, fakat her iki aşamanın da bilginin tek bir sürece ait olduğunu kabul eder. Algı ile yargı aslında birbirinden farklıdır, fakat birbirinden ayrı değildir. Bunlar pratik esasında birleşiktirler. Denemelerimiz algıladığımız şeylerin kolayca anlaşılmadığını, sadece anlaşılan şeylerin daha derinden algılanabildiğini göstermiştir. Algılama yalnız olgu meselesini çözer. Öze ulaşma ancak yargılamayla mümkündür. Her iki meselenin de çözümlenmesinde pratikten en ufak bir ayrılma yapılamaz. Bir şeyi bilmek isteyen insan onunla temasa gelmeksizin, onun çevresinde yaşamaksızın, onu uygulamadan bu işi başaramaz. Dipnot, Mao Tse-Tung, Teori ve Pratik, sayfa 12-13. 6. Bilim genelleyicidir ve geneli arayıcıdır. Bilim genelleyicidir ve geneli arayıcıdır. Bilim tek tek olgularla değil, olgu türleriyle ilgilenir. Bir olgunun yalnız başına önemi yoktur. Olgular ancak bir genellemenin doğrulanmasında veya yanlışlanmasında bir ispat vasıtası olarak kullanılıyorsa önemlidir. O halde bilim elde ettiği sonuçları genel bir şekilde ifade etmeye çalışır. Belirli bir olguyla değil, belli bir türdeki olgular ve olgular arasındaki ilişkilerle uğraşır. Bilim yöntemi, benzer koşullar altında aynı yöntemle aynı sonuçların elde edileceğini bildirir. Zaten bilim, eğer şu şu şartlar var ise şöyle şöyle olur şeklinde önermeler yapmak olanağı veren bir düşünce ve tahlil yöntemidir. Bilim, genelleyici olduğu gibi geneli arayıcıdır da. Kamunun denetimine ve eleştirisine açık olmayan bulgu veya doğrular ne kadar önemli olursa olsunlar, bilimsel sayılamazlar. Bilimin sonuçlarının kamuya açık olmasıysa, onun belirli bir dil, belirli bir ifadeyle anlatılır olmasını gerektirir. Dipnot, W. Good ve P. Het, Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları, sayfa 9, Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, sayfa 21, İbrahim Armağan, Bilgi Sosyolojisine Giriş, sayfa 14. Bilim genellemelerini daha ziyade teoriler aracılığıyla yapar. Teoriler, belirli bir olguyu değil, olgular kümesini açıklayan genel önermelerdir. Teoriler gözlem ve izlem yoluyla doğrulanmış birçok bilginin bir araya gelmesiyle oluşur. 7. Bilim mantıksaldır. Bilimin önemli bir özelliği de mantıksal olmasıdır. Bilimin mantıksal olma özelliğini iki yönden açıklamak mümkündür. Birincisi şu, bilim ulaştığı sonuçları her türlü çelişkiden uzak bir şekilde sunmalıdır. Örneğin, birbirini izleyen iki önerme birbirleriyle çelişiyorsa mantıksallık yok demektir ve bu önermeler doğru kabul edilemez. Şu önermelere bakalım. X Partisi bir bildiri yayınlayarak dünyanın çeşitli yerlerindeki ulusal kurtuluş hareketlerine yandaş olduğunu belirtti. Bildiride ulusal kurtuluş mücadelesi veren halkların desteklenecekleri ifade edildi. Yine aynı bildiride son günlerde ülkede geliştirilmeye çalışılan halklara özgürlük sloganına şiddetle karşı çıkıldı. Bu sloganı ifade edenlere karşı şiddet önerildi. Bu sloganı ifade edenlere hiçbir müsamahanın gösterilmeyeceği, bunlara karşı şiddetle mücadele edilmesi gerektiği bildirildi. Açıkça görüldüğü gibi bu iki öneri birbiriyle çelişmektedir. Bir siyasal partinin bildirisinde bu tür mantıksal hatalar hoş görülebilir fakat bütün önermelerinde ve anlatımlarında tutarlı olmak zorundadır. Bilginin gerçek amacı algılama yoluyla düşünceye ulaşma, nesnel şeylerin iç çelişmelerini, kanunlarını, çeşitli süreçlerin ilişkilerini yavaş yavaş anlayarak mantıki bilgiye varmaktır. Mantıki bilgi ile algılarımızla elde edilen bilgi arasındaki fark, algı bilgisinin tek tek olaylarla, şeylerin dış ilişkileriyle ilgilenmesine karşılık, mantıki bilginin büyük bir adım atarak bütüne varması, şeylerin özünü, iç çelişkilerini kavraması ve bizi çevreleyen alemin iç çelişmelerini açıklamasıdır. Böylece o, çevremizdeki alemin gelişmesini, bütün aşamalar arasındaki iç çelişkileri kavrayabilir. Dipnot, Mao Tse Tung, Teori ve Pratik, sayfa 12. Bilimin mantıksal olmasının ikinci bir yönü de, teori ve hipotezlerden gözlenebilir sonuçlar çıkarmak süreciyle ilgilidir. Bilindiği gibi bir hipotez veya teoriyi test etmek için gözlem yoluna başvurmak gerekir. Fakat olgulara başvurabilmek için teoriden veya hipotezden gözlenebilir sonuçlar çıkarmak gerekir. Bu çıkarım işlemleri ise mantık kurallarına dayanılarak yapılır. Dipnot, Cemal Yıldırım, Bilim Felsefesi, sayfa 12. Cemal Yıldırım, 100 Soruda Mantık El Kitabı, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1976, sayfa 9 ve devamı, İbrahim Armağan, Bilgi Sosyolojisine Giriş, sayfa 13. Klasik mantığın 3 önemli ilkesi vardır. Bunlar 1- Özdeşlik ilkesi, 2- Çelişmezlik ilkesi, 3- Üçüncüyü dışta bırakma ilkesi, yani üçüncünün imkansızlığı ilkesidir. Mantığın bu ilkeleri, günümüzde yetersizliğine rağmen, pratik hayattaki düşüncenin vazgeçilmez ilkeleridir. Birinci prensip olan özdeşlik ilkesine göre bir şey neyse yalnız kendisidir, yani kendisiyle özdeştir. Hayvan hayvandır, bitki bitkidir, insan insandır. Bunu mantıkçılar A-A'dır formülüyle ifade ediyorlar. Çelişmezlik ilkesine göre ise bir şey aynı zamanda hem kendisi hem de başkası olamaz. İnsan hayvan değildir, hayvan da insan değildir. Mantıkçılar bunu da A-A olmayan değildir diye formülleştiriyorlar. Üçüncünün olamayacağı ilkesi ise şudur. Herhangi bir varlık ya bitkidir, hayvandır, üçüncü bir olanak mevcut değildir. Bunun formülü de şudur. Herhangi bir şey ya A'dır ya A olmayandır. Klasik mantığın bu temel ilkelerini kısaca belirttikten sonra konumuza dönelim. Araştırması sırasında objektif olarak mevcut olan Kürt varlığını Türk olarak algılamaya çalışan ve Türk olarak anlatan kişi, klasik mantığın bu temel ilkelerine bile daha temelden ters düşmektedir. Çünkü özdeşlik ilkesine göre bir şey neyse odur. Türk Türktür, Kürt Kürttür. Çelişmezlik ilkesine göre ise bir şey hem kendisi hem başkası olamaz. Türk Kürt olamaz, Kürt Türk olamaz. Üçüncü ilkeye göre ise bir şey ya kendisidir ya değildir. Herhangi bir kişi ya Kürttür ya değildir. Burada şu sonuca varabiliriz. Bilimde mantıksal olmak esastır. Fakat varlık alanı olarak gerçeği, yani objektif gerçeği reddeden kişi daha temelde mantıksal olmaktan uzaklaşmış demektir. Dipnot, klasik mantığın işlevi hakkında bakınız Nusret Hızır, Eski Mantık, Yeni Mantık, Felsefe Yazıları, sayfa 235-247, Cemal Yıldırım, Mantık El Kitabı, sayfa 733, Politzer, Felsefenin Temel İlkeleri, sayfa 43-44. 8. Bilim gelecek hakkında öngörüde bulunur. Bilim sadece mevcut durumu kavramak, betimlemek ve açıklamakla yetinemez. Gelecekte olacaklar hakkında da bilgi verir. Öngörüde, yani gelecek hakkında bazı yorumlarda, belirlemelerde bulunur. Bilimin gelecek hakkında bazı öngörülerde, yorumlarda, belirlemelerde bulunması, kuşkusuz kehanette bulunmak anlamında değildir. Geçmişin ve bugünün olgularına dayanarak, doğanın, tarihin, toplumun ve insanın gelişim doğrultusunu göstermektir. Bilindiği gibi geçmiş, bugün ve gelecek, diyalektik bir bütünlük meydana getirirler. Bu bütünlük, hem şey ve olguların iç bağlantılarında, hem de öteki olgularla olan dış ilişkilerinde mevcuttur. Bugünü anlamak için geçmişteki somut olguların somut tahlilini yaparız. Geçmişi kavramadan bugünü kavramaya çalışmak mümkün değildir. İşte bugün ne kadar iyi ve sağlam bir şekilde bilinirse, gelecek hakkında yorumlarda, belirlemelerde bulunmak da o nispetle mümkündür. Bu hiçbir zaman geleceği tam olarak bilmek anlamına gelmez. Zaten bilimin her şeyi tam ve kesin olarak bildiği, bildiği şeylerin değişmediği, mutlak olduğu iddiası yoktur. Bilimin ürettiği bilgiler her zaman nispi doğrularla, nispi gerçeklerle ilgilidir. Fakat her nispi gerçeğin mutlak gerçeğe yaklaşımda bir adım olduğu da bilinmektedir. Bunun yanında bilimin diyalektik bir süreç içinde geliştiğini, geçmiş, bugün ve geleceğin diyalektik bir bütünlük meydana getirdiklerini de unutmamak gerekir. Dipnot, bu konuyla ilgili olarak bakınız Nusret Hızır, olasılık kavramının bilgi için önemi, felsefe yazıları, sayfa 253-260. 9. Bilim toplumsal ihtiyaçlardan doğar, dinamik bir etkinliğe sahiptir. Bilim toplumsal ihtiyaçlardan doğar ve dinamik bir etkinliğe sahiptir. Bilimin toplumsal ihtiyaçlardan doğması onun en önemli özelliklerinden biridir. Üretim sürecinde sorunlar ve ihtiyaçlar sürekli olarak kendini hissettirir. Yaşantı içinde toplumsal yönden bilinçlenen kişiler, sorunları inceleme ve çözme gayreti içine girmektedir. Toplum için, yaşantı için, kısaca üretim süreci için gerekli olan bilgileri üretmeye çalışmaktadır. Bilimsel bilginin artması ve yoğunlaşması, toplumsal bilincin gelişmesini de hızlandırmaktadır. Bu süreç içinde hem bilim adamının bilinci hem de toplumsal sınıf ve tabakaların bilinci artar. Bu bakımdan bilim üretme süreci önemli bir toplumsal etkinliği geliştirme sürecidir. Toplumdaki üretim faaliyeti basamak basamak yükselerek gelişir. Tabiat üzerinde olsun, insan üzerinde olsun, insan bilgisi de buna paralel olarak gitgide yükselir. Yüzeyden derine, tek yanlılıktan çok yanlılığa erişir. Tarihte uzun bir dönem insan, bir yandan sömürücü sınıfların toplum tarihini yalan yanlış yorumlamaları, öte yandan ufak ölçüdeki üretimin insan görünüşünü daraltması nedeniyle toplum tarihini tek taraflı anlamaya mahkum edilmiştir. Endüstrinin gelişmesiyle büyük üretim güçlerinin, modern proletaryanın ortaya çıkışı sonunda insan toplumun gelişmesini daha etraflıca ve tarihi akış içinde kavrayabilmiştir. Dipnot, Mao Tse-tung, Teori ve Pratik, sayfa 9, ayrıca bakınız birikim, Gelişmede İktisadın Rolü Sorunu, birikim, sayı 14, Nisan 1976, sayfa 34-35, Nathan Rosenberg, Karl Marx'ta Bilimin İktisadi Rolü, çeviren Faik Seyhan, birikim, sayı 14, Nisan 1976, sayfa 36-44. O halde bilginin artmasıyla, üretim güçlerinin ve üretim ilişkilerinin gelişmesi arasında doğru bir orantı vardır. Bu iki etken birbirlerini yoğun bir şekilde geliştirme yeteneğine sahiptir. Bilim geliştikçe üretim güçleri gelişir. Üretim güçleri üretim ilişkilerini zorlar ve giderek değiştirir. Üretim ilişkileri geliştikçe insanlar tek yanlı ve dar bir bakış açısı içinde düşünmekten kurtulur. Dinamik bir düşünce biçimine erişir. Şeyleri ve olguları bütün çeşitlilikleriyle, iç çelişkileriyle, dış bağlantılarıyla, bütünsellik içinde kavramaya çalışır. Bu bakımdan bilimin yoğun bir toplumsal etkinliği vardır. Siyasi iktidarlar tarafından bazı düşüncelerin suç sayılması, bilimin bu toplumsal etkinliğini kırmak ve engellemek içindir. Bu konuda Bertolt Brecht şöyle diyor. Bilimlerin gelişmesi, sektörler arasındaki hız farklarına rağmen bir tutarlılık gösterir ve yöneticiler her şeyi kontrol edemezler. Gerçeğin savunucuları, düşman gözleri nispeten göremeyeceği mücadele alanları seçebilirler. Asıl olan doğru düşünme metodunu, yani her şeyde ve her fenomende değişen ve değişebilen veçeleri gün ışığına çıkaran bir metodu öğrenmektir. Yöneticiler büyük değişikliklerden nefret ederler. Her şeyin olduğu gibi kalmasını, binlerce yıl devam etmesini isterler. Göçüp gitmekte olanı ortaya koyan bir araştırma metodu, ezilenleri yüreklendirmenin en kestirme yoludur. Durmadan değişen birçok şey arasında bir bağlılık bulunduğunu ve her şeyin bir çelişkiler bütünü olduğunu ileri sürmek, diktatörlerin hiç hoşlanmadıkları ve çok tehlikeli buldukları bir tutumdur. Kitleleri sefalete mahkum eden yöneticiler, bu sefalete kendilerinin sebep olduklarının bilinmemesini isterler, kaderden söz ederler bol bol. Sefalet onların hatası değil, kaderin cilvesidir. Bunun aksini söyleyenler ve düzendeki bozuklukların sebeplerini araştıranlar çoğu zaman kodesi boylar. Dipnot, Bertolt Brecht, Gerçeği Yazmanın Beş Güçlüğü, çeviren Orhan Suda, Yeni Adımlar, sayı 1 Ocak 1973, sayfa 9-10. Bilimlerin amacı, mevcut düzeni, mevcut ilişkileri korumak değildir. Bilim, toplumları daha ileri götürmek, kişileri ve ilişkileri dinamik kılmak için gerekli olan düşünce yöntemidir. Bilimsel düşüncenin gelişmesinin engellendiği yerde dogmatizm vardır. Bu ise toplumları durağan kılar. Fikir üretimi fonksiyonlarını tamamen durdurur, dokunulamaz, söz edilemez tabular ortaya çıkar. Bilimler devamlı olarak iki yönlü bir soruşturmayı sürdürürler ve bu soruşturmalarını yeni tanımlarla tamamlarlar. Bu soruşturmanın bir yanı toplumların ve insanların ihtiyaçları ile ilgilidir, ikinci yanı ise bu ihtiyaçları karşılayacak kaynaklar ve bu kaynakların kullanılma yöntemleri hakkındadır. Gözlemsel ve kavramsal bir bütünlük içinde yürütülen bu soruşturmalar sonunda yeni tanımlara varılır. Soruşturma ve tanımlama faaliyeti dinamik bir süreçtir. Bu süreç içinde kendi toplumunun sorunlarını çağdaş gelişmelerle birlikte yorumlayabilecek ve anlatabilecek yeni kadrolar ortaya çıkar. Bilimlerin gelişmesi bu tür dinamik ilişkilerin yoğunlaşmasına neden olacağı gibi bu ilişkilerin de üretimi artıracağı, üretim güçlerini ve üretim ilişkilerini geliştireceği şüphesizdir. Demek ki toplumların gelişmesi ve modernleşmesinde, demokratikleşmesinde bilimsel düşünce çok önemli bir rol oynamaktadır. Bilimsel düşüncenin, bilim yönteminin etkinliği, ortaya koyduğu, ürettiği bilgilerden dolayıdır. İnsanlar ve toplumlar çağlar boyunca özlem ve arzularını gerçekleştirememiş, ihtiyaçlarını karşılayamamışlarsa, vasıtalarını, yolunu ve yöntemini bilemedikleri içindir. Eğer bir toplum, bir ulus, şimdiye kadar sömürge düzeyinde tutulmuş ve halkın sömürgeciliğin farkına bile varmaması sağlanmışsa, bu o toplum hakkında somut bilgiler elde edilmesinin engellenmesinden başka bir şey değildir. Bir halk, şimdiye kadar sömürge olarak kalmış fakat sömürge olduğunun farkına bile varmamışsa, kendi toplumu hakkındaki bilgilerinin noksanlığındandır. Bilgi en büyük güçtür. Bilimsel bilgi ve onun yarattığı bilinç, toptan, tüfekten, füzeden, tanktan çok daha etkili bir silahtır. Yığınlarda ifadesini bulduğu zaman maddi bir güç olarak ortaya çıkar. Bilgisizlik ortadan kalktıkça, toplumun sosyoekonomik yapısı ve değişmeleri hakkında bilimsel bilgiler çoğaldıkça, insanlar toplumsal ve ekonomik ilişkilerinin daha çok bilincine varırlar. Kendi toplumsal ve ekonomik koşullarını, çevredeki toplumların ekonomik ve toplumsal koşulları ile birlikte yorumlama yeteneğine sahip oldukları zaman, insanların ve toplumların bilgi düzeyleri yoğun bir şekilde gelişmiş olur. Özellikle geri bırakılmış veya sömürge düzeyinde tutulmuş ülkelerde veya bölgelerde intelligentsiya denen kadroların görevi halkın bu yeteneğini geliştirmektir. Kendi sosyoekonomik koşullarını çevredeki veya ilişki halinde olduğu toplumların sosyoekonomik koşulları ile birlikte yorumlamak ve bu yorumları kendi halk yığınlarına anlatabilmek, siyasi iktidarların bazı düşüncelere yasak koyması bilimin bu tür etkinliklerini kırmaktır. Mevcut düzenin değişmeden aynen devam etmesini sağlamaktır. İnsanlar kendi toplumsal koşulları, çevredeki toplumların koşulları, toplumun iç ve dış ilişkileri hakkında, toplumun sosyoekonomik yapısındaki temel çelişmeler ve değişmeler hakkında bilimsel bilgilere sahip oldukları ölçüde bu koşulları değiştirebilme ve umutlarını gerçekleştirme olanaklarına sahip olurlar. Bu tür yeteneklerini geliştirebilirler. Burada şunu ilave etmekte de yarar vardır. Bilim bir inandırma aracı, bir propaganda usulü değildir. Fakat bilimsel bilginin ortaya koyduğu sonuçlar, toplumları ve doğayı ve insanı harekete geçirici, değiştirici ve örgütleyici bir öze sahiptirler. Bu, üretilen bilgilerin objektif koşullara uygunluğuyla ilgilidir. Üretilen bilgilerle objektif koşullar arasında büyük bir mütekabiliyet yani özdeşlik varsa, bilimin doğayı, toplumları ve insanları değiştirici, örgütlendirici ve harekete geçirici etkileri çok yüksek olur. Zaten bilimi, gerçeğin objektif bilgisi olarak tarif etmiştik. Başka bir deyişle bilim, gerçeğin bilinmesinin diyalektik yöntemidir.